Erdoğan NAS'a dönmezse yatırım için konut almaktan vazgeçecekler kardeşim. Nokta.
Konut işi bitti ya yatırımda.
Yatırım olarak bitti.
Yakın zamanda kimseye altın taktınız mı?
Evladım bizim yaşımızda artık düğünler yok, cenazeler var. Oraya da ne taktım? Trump bu gümrük vergileriyle ilgili kararnameyi imzaladığı gün bütün dünyada çok ağır bir çöküş yaşarız. Ve gerçekten bu Çin ekonomisini dağıtır, deflasyona sokar. E Çin'in de eli armut toplamaz artık. Tayvan mı dersin, Ukrayna'ya asker göndermek mi dersin, Pasifik'te Amerikan savaş gemileriyle it dalaşı mı dersin?
Atiye Bey, merhaba.
Hoş geldin Semih.
Hoş bulduk. Nasılsınız diyeceğim ama biraz tabii Türkiye'de iyi olmak artık çok zor.
Artık yani bu ülkede yaşamak bir cehenneme döndü. Sabah haberleri açtığın andan itibaren derin bir depresyona giriyorsun. Ondan sonra da tabii Türkiye'de niye bu kadar çok antidepresan satılıyor diye soruyorlar. Yani ekonomik sıkıntıları falan bir ara bırakalım. İşte içinde yaşadığımız sosyal konum, şiddet, vahşet, dehşet, insanların çektiği diğer acılar gerçekten işte İngilizlerin deyimiyle Türkçe'de kullanılıyor herhalde bir distopyaya çevirdi. Yani 1984'ün büyük abi Big Brother'ına doğru bir gidiş var.
Ne zaman bu hale geldik? Yani bu işin bebek GK inmesi, yani bir şiddet her türküsü, birkaç hafta önce daha kadın şiddeti konuştuk. İşte çocuğa şiddet, kadına şiddet, sokak hayvanlarına şiddet, insanların birbirine karşı şiddeti. Bunların hepsini zaten son dönemde sıkıştırmış bir vaziyette yaşıyoruz. Ama işin bebek düzeyine gelmesi, bu kadar yani organize bir hale gelmesi ne bizi bu hale getirdi?
2016 darbesiyle, Türkiye'deki darbe girişimiyle Türkiye'deki bütün dengeler bozuldu. Gezi'den itibaren Türkiye'de çeşitli toplum kesimleri arasında anlaşmazlık ve nefret ve yargıyla polisin buna adil bir şekilde müdahale etmemesi bir mafyayı doğurdu. Tüm bunların hepsini birleştirdiğimizde devletin güvenliğe ayırdığı kaynakların büyük bölümünün işte sosyal medyada Erdoğan'a hakaret edenleri yakalamakla harcandığını görüyoruz. Veyahut da polis gidip biber gazı sıkıyor, jopluyor milleti. Asıl güvenliğe ve toplum sağlığına tehdit teşkil eden konuları kafasına pek takmıyor açıkçası.
Evet, takmıyor. Çok büyük boşluklar var tabii devlette. Maalesef bugüne geldik.
Bir şey bugün. Çok kısa. Amerika'da İtalyan mafyası nasıl doğdu? İşte Amerika'da çeşitli göç dalgaları var. Önce Almanlar, İskandinavlar, sonra İrlandalılar, sonra İtalyalılar geliyor yani. Oradaki kötü şartlardan dolayı devlet bunları alıyor, sokuyor, içeri atıyor böyle hiç bakmıyor. Bunların belirli hizmetlere ihtiyacı var işte. Güvenlikte şuydu buydu. Mafya oradan doğuyor. Yani dükkanları koruyorlar. Sonra yavaş yavaş onları maaşa bağlıyorlar. Oradan yavaş yavaş yayılarak işte iş, seks ve uyuşturucu ticaretine kadar gidiyor. Türkiye'de de böyle oldu. Adalet bulamadığın zaman ne yapacaksın? Paralel organizasyonlar kuruluyor. Şu anda devletin görevinin çok büyük bölümü, buna din eğitimi de dahil, paralel organizasyonlar yerine getiriyor.
Sağlık da öyleymiş, öyle yani.
Sağlık tabii.
Yani hepsi tarikat arasında paylaşılmış. Tabii Türkiye, burada büyük bir kırılma noktası da Türkiye'nin mülteci sayısının hızla artması Suriye İç Savaşı'ndan sonra. Ama bugün geldiğimiz maalesef çürümüş ortamda, ortama en büyük sebep olanlardan bir tanesi Fethullah Gülen'di.
Evet, şüphesiz. Bir şeytan.
1980'lerde başlayan Türkiye siyasi ve işte sosyal eğitim alanındaki faaliyetleri sürekli arttı arttı. En son darbe girişimine kadar geldi ve çok büyük hasar verdi Türkiye'ye. Hatta bu işte dediğimiz gibi bugünkü durumun en büyük sorumlularından bir tanesi Fethullah Gülen'di.
Kesinlikle.
Bugün de biz bu yayını yapmadan birkaç saat önce de hayatını kaybetti. Ne demek istersiniz?
Vallahi Allah rahmet eylesin diyemem. Yani hakikaten bir şeytandı. Dediklerinin hepsine katılıyorum. Bu darbeden önce veyahut da işte Erdoğan'la bozuşmasından önce de artık hiç konuşulmuyor ama bütün toplumu Türk Silahlı Kuvvetleri ve ona destek veren laik kesimin aleyhine çeviren Balyoz, Ayşe, hepsi kumpasmış. Hepsini ayarlamışlar. Görünmeyen hasarlardan bir tanesi de biz bugün sırf Bank Asya mıydı o şeyin?
Evet, Bank Asya.
Oraya para yatırdığı için toplumdan dışlanan, sürekli takibe uğrayan, kendileri değil çocukları ve aileleri dahi hiçbir şekilde iş bulamayan geniş bir toplum kitlesinden bahsediyoruz. Yine aynı şekilde mafyalaşmanın önemli boyutu da bu özellikle Anadolu'da Gülenci olmakla, FETÖ'cü olmakla suçlananları rüşvet karşılığında yargının kurtarmasıdır.
Borsa, FETÖ.
Tabii FETÖ Börs. Bunların hepsini çok iyi biliyoruz. Daha En son olarak da tabii Türkiye'nin Batı ile ilişkilerine çok büyük zarar verdi. Çünkü Batı hiçbir zaman o masum görünüşlü herifin, bu Opus Dei vardır Katolik kilisesinde, yani ne kadarı bunun komplo teorisi bilmiyorum ama onun en gizli örgütüdür. Ve bütün pis işlerini o yapar. Fethullah Gülen'in bir ruhban, bir din insanı değil, siyasi bir manipülatör ve resmen devlete isyan eden bir kişi olduğunu kabul edemedi. Çünkü Erdoğan'dan nefret ediyorlardı. Adam Pensilvanya'da oturuyor abi. Ya bir gözaltına al ya. Ya da bir...
İfadesine başvur.
Ya kongrede bir komisyon kur. Çağır bu adamları, gelsinler konuşsunlar. Fethullah Gülen'in ölmesiyle o iş kapandı. Bunu tabii Ankara kabul etmez. Çünkü AKP açısından Gülen düşmanlığı toplamda bir toplumda büyük karşılığı olan ve işte İsrail Anadolu'ya el atacak gibi sürekli olarak insanları güvenlik kaygısına düşürüp güçlü bir lider olan Erdoğan ve Bahçeli'nin arkasında toplanmasını sağlayan bir araç haline geldi. Ama bu tür örgütler, o güçlü liderler öldükten sonra yaşamaz. Aman kimse yanlış anlamasın ama ikisini karşılaştırmıyorum. Atatürk'ten sonra biz Kemalizmi koruyamadık. Erdoğan da bir gün emekli olduktan sonra Erdoğanizmayı koruyamayacak. Zaten Ruşen Çakır bu konuda bayağı araştırma yaptı. Büyük tarikatlar da şeyh öldükten sonra dağılıyor, parçalanıyor ve etkisini yitiriyorlar. Türkiye açısından gerçekçi konuşmak gerekirse artık Gülen tehdidi bitmiştir. Yani kimse onun yerine geçemez. Çeşitli kliklere ayrılır ve çoğu da davadan soğur. Fethullah Gülen'i bu kadar özel yapan noktalardan biri, dini lider kisvesine büyümüş bir politik aktör değildi. Dini lider olarak da çok şey biliyordu. Ha ben yanarım inanma, o başka şey ama vaazlarıyla, yani bilmeseniz Gülen'in arkada ne planladığını, vaazlarıyla insanları coşturan ve kendisine bağlayan bir yapıya sahipti. Bu iki özelliğin bir araya gelmesi Fethullah Gülen'i PKK'dan sonra hakikaten Türkiye'nin karşısına çıkan en büyük canavar haline getirdi. Bugün biraz daha rahat nefes alabiliriz artık Türkiye'nin güvenliği konusunda.
Evet, bir dönem kapandı. Son olarak şunu söyleyeyim tabii. Mesela bugün diyoruz ya işte tarikatta, farklı bakanlıklarda veya devletin farklı yerlerinde etkinler. Bunu Türkiye'de maalesef sıradanlaştıran da güven cemaatinin zaten devleti ele geçirmesi oldu.
Tabii.
Yani onlar gitti, onun yerine bir sürü farklı yapı geldi. Türkiye'de ilk, tabii ki her zaman Türkiye'nin siyasetinde cemaatte etkiliydi, farklı ölçülerde. Ama bu düzeyde bir bakanlığı veya işte bir teşkilatı, bir kurumu komple alıp yönetecek kadar etki hiçbir zaman olmamışlardı. Bu Fethullah Gülen'le başladı. AKP cemaat ilişkisiyle başladı. Diyelim biz hiçbir zaman zaten yan yana gelmedik. O yüzden zamanında yan yana gelenler düşünsün. Diyelim ve bir dönem kapandı. İstiyorsanız ekonomiye geçelim.
Lütfen.
Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün esas ekonomi gündemi sakin. Biraz jeopolitik riskleri konuşacağız. Hı hı. Konutu konuşacağız. Evet ve bir de küresel ekonomiyi konuşacağız size.
Okay.
ABD seçimi bağlamında. İstiyorsanız konutla başlayalım.
Başlayalım. Önce. Çok nefret edildiğim alanlardan birinden.
Şimdi.
Asgari ücretten sonra.
Asgari ücretten bir emeklilik var. Emeklilik. Kendinize haksızlık etmeyin. Ha. Konu çok.
Çok teşekkür ederim. Sağ itfaat olarak.
Şimdi şunu sorayım. Konut fiyatları real olarak çok ciddi düşüyor Türkiye'de. Konut satışları da çok ciddi yükseldi. Bize bu denklemi anlatır mısınız?
Eğer Çin'de olduğu gibi konut fiyatları düşerken konut satışları da düşseydi bir felakete gidiyorduk. Türkiye'de konut, inşaat, emlak hizmetleri nedir? Bunların payı milli gelirde %6 ile 10 arasında değişir. Önemli bir pay ama öldürücü bir pay değil. Çin'de bu %25'ti. Şimdi hem fiyat hem satış düştüğü zaman burada kapitülasyon, yani piyasanın çöktüğü bir balonun söndüğünü anlarız. Türkiye'de bu olmuyor. Türkiye'de demek ki balon yoktu, fiyatlarda bir köpük vardı. Adil değerlerin üstüne çıkmışlardı. Yatırımcı çekildi. Hangi yatırımcı çekildi? Zengin yatırımcı çekildi. Mevduata döndü. Yabancı alıcılar kayboldu. Çünkü Londra daha ucuza geliyor. Geçen gün bir haber daha yayınladık. Kira geliri elde etmek amacıyla ev alanlar da yurt dışına yönelmiş. Ya şey, bu bilgiyi şahsen teyit edip biliyorum.
Çünkü siz benim mi aldınız?
Hayır, benimle dalga mı geçiyorsun yani? Yani ama bana Miami'de şurada burada ev teklif eden her hafta bir teklif gelir yani.
Miami'den
arıyorlar. Bir saniye telefonu kapatayım.
Miami'de ev aldınız. Evet,
Miami'de almış hanım. Ben onu geri alayım. Miami'de küçük bir şey aldık. Şöyle
gider miyiz yazın?
Metrekare. Aa tabii. Airbnb yaparız size. Bu piyasanın kaymak takımı artık emlak almıyor. Halkın her zaman emlaka ihtiyacı var. Ve fiyatlar düştüğünde onlar da doğru tepkiyi veriyorlar. Bu konut piyasasının sağlıklı bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Ama konut fiyatlarında dip geldi, buradan yukarı çıkarız diyemiyorum açıkçası. Merkezin ne zaman ve ne kadar faiz indireceğini bilmiyoruz.
Dip açıkçası. Ne zaman gelecek?
Ya dip, tahmin. İki şeyin bir araya gelmesi lazım. Bir, konut kredisi faizlerinin aylık %1'in altına inmesi lazım. Ve bankaların konut kredisi vermeye iştahlı olmaları lazım. Bu çok zor. Hemen hemen imkansız. Sebebini de söyleyeyim. Eğer son anda yine bir yönetmelik değişmezse gelecek sene bankalar enflasyon muhasebesine geçiyorlar. Aslında hiçbirinin karlı olmadığını göreceğiz. Ve arkasından da batık kredileri konuşulmaya başlayacak. Bankalar kötü durumda değil. Aman kimse yanlış anlamasın. Ama şu ana kadar görünen karlılıklarının büyük bir kısmını kaybedecekler. Ve bilançolarında da bayağı ceset yatıyor yani. Bu sebepten dolayı özellikle bu tür uzun vadeli kredi işlerine girmekten korkacaklar. İkincisi tabii yani gelir. Şimdi bakarsan Türkiye'de gelir senede %4, 5, 6, 7 artıyor ama gelir dağılımı daha hızlı bozulduğu için dediğim gibi üst kademe çıktı konuttan artık. Onlar mevduatta şurada burada. Yani orta halli işte ne bileyim Koca Mustafapaşa'da, Bahariye'de, Üsküdar'da aklıma gelen semtleri söylüyorum. Kendine Anadolu'daki kendine 3 odalı bir yer arayan, 2 kişilik, 2 gelir üreten bir ailenin dahi bugün konuta ulaşmasına imkan yok. Yani İstanbul'da 6 milyonun altında konut kalmamış. Dolayısıyla önce ya enflasyonun düşmesi ya da kişi başı gelirin adil bir şekilde yükselmesi lazım. En son olarak da bu deprem konutlarının bitirilmesi lazım. Çünkü o maliyetleri etkiliyor. İnşaat maliyetleri zaten düşüyor. Dolayısıyla üreticiler daha ucuza satabiliyorlar. Ama yeteri kadar düşmüyor. Çünkü hükümet ne derse desin, bak sene sonunda 200 bin konut teslim edecekti. En son kurum Ekim'de söyledi galiba, 112 bin teslim etmişler. Bitmediğini şuradan görüyoruz. Cevdet Yılmaz bütçe bağlama şenliğinde konuştu. Gelecek sene 600 milyar lira civarında yine deprem harcamalarına ayrılmış durumda. Bu tabii maliyetleri yükseltiyor. Bütün bunların bitmesi gelecek senenin ortasından önce olmaz. Ve ben asla da Türkiye'de doğru dürüst bir faiz politikası izlendiği sürece, yani pozitif reel faiz olduğu sürece o konut furyasını bir daha yaşayacağımızı hiç zannetmiyorum. İnsanlar Erdoğan NAS'a dönmezse yatırım için konut almaktan vazgeçecekler kardeşim. Nokta.
Konut işi bitti ya yatırımda.
Yatırım olarak bitti. Kirada da bak kazanamıyorsun. Bir, devlet hala bir üst barem koyuyor. İki, işlem maliyetleri çok arttı. Yani her gün kiracıyla kavgalısın. Bu da tabii şimdi hani alıp, ki buna karşı değilim yani, konut alırsın, hani bir iki milyon değerli kiraya verirsin. Bu toplumsal açıdan da kötü bir şey değil. Çünkü o konut devamlı şey yapıyor, hizmete giriyor. Ama artık onun da tadı kalmadı. Mahkemelere gitmen gerekebiliyor. İşte garip kavga şeyler demiş. Duyuyoruz. Lağım şeyini mi kapatmış, ne yapmış gibi. O yüzden konut, yani konutta bir sorun yok ama konutun parlak günlerine döneceği, o bütün gazete ve web sitelerinin lüks konut reklamları dalacağı günlerin çok çabuk geleceğini zannetmiyorum. Almak isteyenler beklesin abi. Şöyle basit bir hesap var. Ben şu anda bir yıl, yani 6 milyonum var. Onu bir yıl bağlasam nereden baksan %60 faiz verir bana küçük bankalar. Evet. O zaman benim bundan vazgeçip şimdi konut almam için o konutun bir yıl içinde %75, %80 prim yapacağını ya da kira getirisi olduğunu düşünme. Öyle bir şey de zor yani. Hani bunu yapan varsa bana özel mesaj atsın, ben de alayım bir tane.
Evet. Konutta sorun yok çünkü konut sektörü artık yok diyebiliriz. Şey olmasa. Peki. Burada bütçe dediniz ya, bütçeye devam edelim. Bütçe görüşmeye başlıyor mecliste. Şenlikli geçer.
Her zamanki gibi. Eski, muhalefetin konuşmaya hakkı olduğu tek şey.
Evet. Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu konuşurdu. Bu sefer Özgür Özel konuşacak. Evet. Ne bekliyorsunuz bütçeden? Bir şey ne işaret edecek?
Ben makro detaylarına baktım tabii ki. Bugün Çetin Ünsalan yazdı para analizinde. Yine tüketim bütçesi doğru. Yatırıma ayrılan pay az. Bütçenin çok büyük kısmı yine faiz ödemeleri, yap işlet devletler ve hastaneler, personel ve sosyal güvenlik kurumuna katkılara gidecek yani. Geriye de bir şey kalmıyor pek fazla. Yapıyor yine bir miktar yatırım, şeyini de inkar etmeyelim. Ya yine tabii Cevdet Yılmaz OVP'de olduğu gibi bütçe açığını bu sene %5 bekleniyordu. Gelecek sene milli gelirin 3.1'ine indireceklermiş. Onu göremiyoruz. Hani nasıl yapacaklar konusunda hiçbir fikrim yok. Bu Mehmet Şimşek baktı ki toplumdan vergi toplayamıyor. 750 liraya da itiraz etti milletimiz. O zaman vergi kaçakçılarının peşinden gitmeye başlıyor. Hesap basit. Orta vadeli ya da bütçedeki bütçe açığı hedeflerine uymak için milli gelirin %1'i kadar ek gelir bulmak lazım. Bütçe harcamalarını kesemiyorsunuz. Çoğu zaten donmuş durumda. Şu ana kadarki ek gelir teşebbüslerine bakalım. 3400 büyük firmayı izaha çağırmışlar. Ne kadar orada matrah var? 25 milyar lira. 1 milyar dolar bile etmez. Bugün saat kaçakçılığında 4 milyar lira ortaya çıkmış. 12 milyar lira. Bugün nereden baksanız 500 milyar civarında vergi kaçağı yakalamanız lazım. O olmaz. İkincisi %1 de deprem harcamalarından gelecek. O bütçede yazıyor. Deprem konutlarında siz 600 bin konut vaat etti devlet. İnşallah rakamları yanlış söylemiyorum. Bu sene sonunda 200 bini teslim edilecekti. Geriye hala 400 bin var. Nasıl düşecek bu harcamalar? Açıkçası düşmeyecek. O yüzden ben bütçe açığı hedeflerini tutturmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Bir noktada eğer Sayın Erdoğan MES toplantısında da söyledi, mali disiplinden taviz vermeyeceğiz diye. Sanırım bütçede devlet sabit sermaye yatırımlarına, altyapı yatırımlarına ayrılan pay 40 milyar dolar civarında bir şey. Bunu kesmeleri gerekecek.
Hedef tutmazsa ne olacak? Tutmasın. Bütçe hedef tutmuyor zaten.
Enflasyon düşmüyor. Yok, bizim bir bütçe sorunumuz yok. Bak çok güzel bir noktaya değindim. Bizim bütçe açımız diğer gelişmekte olan ülkelere göre çok da büyük değil. %5. Fransa %5,5. Scope rating kredi notunu düşürdü. Bu hafta da ya S&P ya Moody's düşürüyor. Ya. Bizden kötü durumda. Bizim kamu borcu gayri safi yurt içi hasıla oranımız da %30'larda. Hadi bunun üstüne yazılmayanları da ekle. %40-45 de. O bile gelişmekte olan ülke ortalaması olan %60'ın bayağı altında. O açıdan bir sorunumuz yok. Ama bütçe, faiz dışı bütçe açıkları özellikle devletin havuzdan çektiği sudan daha fazlasını havuza koyması. Yani insanların cebine harcayabilecekleri para koyması demek. Bu normal zamanda kötü bir şey değil. Ekonomi resesyondaysa yaparsın. Evet. Ama maksadın enflasyonla mücadele ise ve son sanayi üretimi veyahut da PMI'ların gösterdiği gibi bir de senin üretimin daralırken talebin daralmıyorsa o zaman bütçe açıklarını keserek bu şekilde devletin talebini azaltarak enflasyonla mücadeleye yardımcı olacaksın. O yardım gelmeyecek. O yüzden ben Merkez Bankası faiz indirimleri gelecek sene başlar ve umulandan çok daha yavaş gider diye bir tahminde bulunuyorum. Bu arada bizim ev kedimiz Çilli kızımız sizin pahalı ekipmanlarınızı parçalıyor. Umarım sigortalıdır hepsi.
Yok, size foto edeceğiz. Hangi ay?
Miami'ye fatura edin ha adresi.
Doğru gidiyorsunuz değil mi? Ha. Ne güzel bir hayat. Ne zaman başlar bu da? Şubat, Mart, Mayıs?
Bence Mart'tan önce başlamaması gerekir. Aracı kurumların veyahut da global bankaların tahminlerine baktığımızda hala Aralık diyenler var, Ocak diyenler var. Çok mantıksız. Sebebi de gayet basit. Ocak'ta göreceğiz zam oranlarını.
25 bu arada tekrar potaya girdi. %25 tekrar potaya girdi biliyorsunuz.
Öyle mi?
Evet, asgari ücrette.
Ya her gün başka bir şey potaya giriyor abi. Burası Lakers maçına döndü yani.
Gerçekten.
Ya yani evet yine söyleyeceğim ve herkes çok kızacak ama yani şu enflasyon belasından şikayeti bak emekli şikayetçi dün bir CHP genel başkan yardımcısı Mercer şirketini yaptı. Emekli geçim indeksini halkla paylaştı. 48 ülkenin yani emekliler ne kadar zor koşullarda yaşıyor. 48 ülke içinde Türkiye 45. Oo. Bunu hak etmiyoruz. Emeklilerimiz de hak etmiyor. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu işi maaş, ücret ve emekli maaşlarını arttırarak çözemeyiz. Enflasyonu düşürerek çözebiliriz. Onun için de bir fedakarlığa katlanmamız gerekecek.
Yakın zamanda kimseye altın taktınız mı?
Evladım bizim yaşımızda artık düğünler yok, cenazeler var. Oraya da ne taktın?
Altın. Gram altın, bir gram altın 3000 lira olmuş.
Altın tutanlar karlı. 3000 dolara gidecek deniyor çoğunlukla. Altın tabii iki şeyden yarar gördü. Biri işte faiz indirimleri başlıyor. Altın tutmanın alternatif maliyeti azalacak. O senaryoya pek sıcak yaklaşmıyorum. Bence Fed de bizim Merkez Bankası gibi biraz zorlanacak Trump seçilirse. Ama ötekisi çok daha önemli. Jeopolitik risk diyeceğim zannediyorsun ama hayır o daha fiyatlarda değil. Bütün ülkeler Amerika ile dost olsun, düşman olsun artık döviz rezervlerinden doları çıkartıyorlar. Çünkü dolar bir siyasi şantaj aracı haline geldi. Onun yerine altın alıyorlar. Başka yok, başka bir enstrüman yok yani. Çin özellikle. Yani Çin Merkez Bankası altın aldığında altın fırlayıp gidiyor zaten. Bu yüzden altının geleceği bayağı parlak. Yani Çin'in daha böyle Amerikan devlet tahvillerinden çıkıp altına sokabileceği 600 milyar dolar civarında bir birikmiş rezervi var diye hatırlıyorum. Yani hata yaptıysam da birkaç yüz milyar dolardır. En son olarak da jeopolitik risk fiyatlaması gelebilir. Artık Trump'tan herkes korkuyor. Amerikan yatırım bankaları bile. Çünkü her gün iyice azıtmaya başladı. İkincisi bugün Reuters'te yayınlandı. Biliniyordu zaten de resmi değildi. Kuzey Kore abi Ukrayna'ya asker gönderiyor ya. Savaş yayılıyor. Karşılığında da Rusya'dan askeri teknoloji alıp Güney Kore'ye şantaj yapacak. Ve en son olarak da Netanyahu'nun evine bir saldırı düzenlendi. Orada savaş öyle bir hale geldi ki artık Cenevre Konvansiyonu falan şey değil. Ama şimdi Netanyahu'nun İran'a saldırması için, nükleer ve enerji tesislerine saldırması için bir gerekçe ortaya çıktı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde casusluk kuruluşlarının İsrail'in nereye saldıracağı ile ilgili planları ele geçirmişler. Bu Cumhurbaşkanı da falan gitmiş. Bir şekilde Telegram gruplarında yayılmış. Zannederim bu nedenden dolayı İsrail'in misillemesi gecikti. Hmm. Çünkü planlarını değiştirmek zorunda kaldılar. Bak 5 Kasım'da Amerikan seçimleri var. Ukrayna'da mesela kaç büyük Ukrayna kentinin daha Rusya'nın eline geçmesi çok ciddi panik yaratır Avrupa'da. Yani Amerika'da da en kötü senaryo 6-7 Kasım veya hatta 10 Kasım'a kadar Trump veya Harris'in kazanması değil, seçimlerin Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi. Gore, Bush, 2000.
Evet.
Evet.
2000.
2000.
Filmi de vardı.
Yani sonuçta Anayasa Mahkemesi karar verdi. Yani şey, o onlar makinelerle yapıyorlar. Oradaki o çentik kalmış mı kalmamış. Öyle bir şey olursa Amerika'da çok ciddi iç karmaşa çıkar. Amerika'nın kredi notu bile düşürülebilir.
Peki şunu soracağım şimdi. Biz hep orada...
İşte orada ama bir dakika. Son cümlemi söylemiyorsam hiçbir anlamı kalmadı.
Altın.
İşte o zaman altın 3000 üstüne çıkar. Belki orada kalmaz ama bayağı gider yani.
Peki şimdi biz hep senaryo şöyle kuruyoruz ya. Trump ucu ucuna kaybederse işte itiraz edecek. İşte anayasa ülkeye kargaşa çıkacak. Peki ucu ucuna kazanırsa demokratlar bunu yapacak mı?
Tabii. Çünkü bazı eyaletlerde tamamen yani şöyle bir sistem var. Vali, belediye başkanları, eyalet meclisi, savcılar filan ve bunların çoğu Amerika'da seçiliyor, atanmıyor. Cumhuriyetçiler, yani bazı eyaletler tamamen cumhuriyetçilerden oluşuyor. Ve bunlar yani oylarda hile yapmak değil, anayasaya aykırı bir şekilde oy verme hakkını kısıtlamaya başladılar. Mesela Georgia eyaletinde bir mahkeme ya da savcı ya da bir eyalet devlet organı mektupla oyunu göndermeyi reddetti. Elle sayım yapılması gerektiğine karar verdi ki imkansız bunu yapmak. Haftalarca uzar. Mahkeme de bunları reddetti. Ama bu her eyalette devam ediyor. Dolayısıyla en korktuğum senaryo bu. Yalnız aradaki fark, hani demokratların şiddete başvuracak bir yapısı yok genelde.
Yok tabii canım, ama yasal süreçleri işletecekler. Yani.
Yasal süreçleri işletecekler ve o belirsizlik hakikaten piyasaları mahveder.
Hangisini kazanmadan, yani o kargaşa döneminde hangisini kazanması piyasaya daha kötü etker? Yani demokratta kazanıp
ya Trump itiraz etmesi? Trump kazandığında Wall Street birkaç gün çıkar. Trump bu gümrük vergileriyle ilgili kararnameyi imzaladığı gün bütün dünyada çok ağır bir çöküş yaşarız. Ve gerçekten bu Çin ekonomisini dağıtır, deflasyona sokar. Çin'in de eli armut toplamaz artık. Tayvan mı dersin, Ukrayna'ya asker göndermek mi dersin, Pasifik'te Amerikan savaş gemileriyle it dalaşı mı dersin? Yani orada Trump'ın kazanması kadar en önemli icraat vaadi olan bu gümrük vergilerini devreye sokması öldürür. Yani bizi? Piyasaları öldürür. Ya bize pek zarar...
Ölmüşüz zaten.
Yani bize zarar şu açıdan olur. Risk iştahı düştüğü zaman Türkiye ne yaparsa yapsın sıcak para gelmiyor. Evet. Dolar endeksi falan yükselir ama kardeşim işte Bitlo videomda da kendi kanalımda şey yaptım. Onu da sağ olsun Emrah çekti. Ya şu anda dolar endeksi %3, 120 de olsa Türkiye'de dolar TL kıpırdamaz. Hmm. Kimse korkmasın. Trump'ın seçilmesi Türkiye için siyasi anlamda faydalıdır. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama bize de %10, %20 vergi koyar. Çok kızarsa dolar kullanmayan ülkelere ayrı yaptırım uygulayacağım diye tehdidi vardı. Biz kullanıyoruz ama kullanmak istemiyorum. Mesela 1-2 üye olan ülkelere bir şeyler yapacak mı? Yani ama Kamala Harris'le aramızdaki işleri iyi gitmez. Yani o Biden gibi çok soğuk ve mesafeli bir politika izleyecek. Geçen gün ismini vermeyeyim, bir kredi derecelendirme kuruluşundan uzmanlar, çok teşekkür ediyorum kendilerine, benim fikrimi almak nezaketini gösterdiler. Orada da aynı hikaye anlattım. Herif güldü, haklısın dedi. Yani Trump'a kim telefon açıp bir şey anlatırsa onu yapıyor diyor. Ve Erdoğan da Trump'la sık sık konuşuyorlar.
2 hafta kaldı. Muhtemelen o haftaki yayınımızı hemen seçim sonuçlarının arkasını ardından yapacağız.
Hatta o gece yapalım. Yani.
Yapalım
mı? Yapalım, ben yaparım. Ben zaten hiç uyumuyorum o gece.
Tabii belki canlı yayın yaparız.
Ya benim için yılbaşından ve işte 29 Ekim'den sonra en büyük bayram Amerika'da başkanlık seçimleri. Şalgam suyumu dağılıyorum.
Oo, çok güzel.
Milli ve yerliyimdir. Bu konuda hiçbir şüphe kabul etmem ve bunu ima edenleri dahi hukuki yollarla sustururum.
Tabii ki biz de destekleriz.
Şalgam.
O zaman 5'inde buluşuruz.
Tamamdır.
Tamamdır. 5'inde şimdiden söz aldık. Teşekkür ediyorum.
6'sında buluşuruz.
Tabii 6'sında. Türkiye'ye attı. Uzun sürecek gece. Bizim gibi acaba şey olacak mı? Sandığın üstüne oturanlar.
Aa oluyor. Aa neler oluyor bildiğin gibi değil. Of tabii tabii. Yok yok orada hiç Türkiye'den farklı değil yani.
Takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.
Çok teşekkür ederim. Yani Tanrı'dan, tanrılardan, inancınız neyse artık Türkiye'de bu insanın insana çektirdiği işkencenin bitmesini diliyorum sadece.
Umuyoruz.